Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Hüdayi Külliyesi'nden, Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Gönlümüzün ateşiyle, gönlümüzün yangınıyla, ruhumuzun kabzolmasıyla, moralimizin bozukluğuyla, tepemize tepemize, beynimize beynimize, gönlümüze gönlümüze inen bombardımanın tesiriyle bu haftaki gündemimiz de Gazze. Geçen haftadan yarım kalan yerden devam edeceğiz. Ben Deniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Aile Medeniyeti programında, 2023'ün 50. programında Müslüman Ailesi'nde Gazze Şuuru isimli programın ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Aziz dostlarım, sizden programın hemen başında bir istirhamım var. Gazze vesilesiyle sizde ne tür bir uyanışa vesile olduysa, ne tür bir eyleme vesile olduysa, ne tür farklı bir olay yaşadı ve yaptıysanız, ne tür farklı bir güzelliğe, iyiliğe ulaştıysanız, bizlerle paylaşırsanız, çevrenizde gördüğünüz iyilik, güzellik, Gazze'yi ihya etme adına bizlerle paylaşırsanız, biz de programımız boyunca sizden gelen bu güzel önerileri ya da uygulamaları, fikirleri paylaşıp diğer dostlarımızın da modellemesine vesile oluruz. O hayrın yapılmasında bizim de çorbada bir tuzumuz, amel defterimizde bir sevabımıza vesilemiz olur inşallah. Aziz dostlarım, Müslüman ailesinde Gazze şuurunda geçen hafta en son Gazze'nin bize öğrettikleriyle alakalı, özellikle olumlu manada nasıl dersler çıkarttığımızla ilgili tahmin ediyorum bir 30-40 madde sizlerle paylaşmıştım. Bir de Gazze'nin tabii bunca güzelliğin yanında Gazze'li mücahitlerin, Hamas mücahitlerinin, Kassam Tugaları mücahitlerinin, oradaki masum sivil direnenlerin, evladının parçalarını toplarken büyük bir teslimiyetle hala çökmemiş annelerin, babaların, dedelerin, ninelerin o acının içerisinde acısını yüreğine gömüp kalbinin Kudüs için aktığını, Mescid-i Aksa için attığını söyleyen gönlü güzel Müslümanların güzel öykülerini sizlerle paylaşmıştık. Bir de Gazze'nin bizim için olumsuz manada öğrettikleri var. Ve bunun karşısında bizim de bir aile şuuru oluşması adına olumlu manada yapabileceklerimiz var. Ben öncelikli olarak programın başında Gazze'nin son yaşadığımız bu 70 günlük olaylarda, ki 70. günündeyiz, olumsuz olarak bize neler öğretti ve biz bundan nasıl bir ders çıkartmalıyız konusunu o güzel gönlünüze tevdi etmek istiyorum efendim. Bu anlamda bu olumsuz olarak bize öğrettiklerin başında 24 Ekim 1945'te Kaliforniya'nın San Francisco şehrinde Amerika'da kurulan ve Amerika'nın Japonya'da iki büyük atom bombası, Hiroşima ve Nagasaki'de atom bombası kullanarak milyonlarca insanın ölümüne sebep olan Amerika'nın bu yeni dünya hegemonyasını, yeni dünya düzenini kendi tabiriyle kurmak ve bunu devam ettirmek adına kendi menfaati uğruna öncülük ettiği ve beşli çeteyle yönettiği, Cumhurbaşkanımızın sürekli dünya beşten büyüktür diye itiraz ettiği Birleşmiş Milletler'in bir hikaye olduğunu bu vesileyle tamamen anladık. Hani Birleşmiş Milletler dünya barışını sağlayacaktı? Hani Birleşmiş Milletler güvenliği koruyacaktı? Hani Birleşmiş Milletler uluslararası ekonomik, toplumsal, kültürel bir işbirliği oluşturacaktı? Hani bunun için kurulmuştu Birleşmiş Milletler? Hani? Nerede? Dünyanın hangi bölgesine barış ve refah getirmiş Birleşmiş Milletler aziz dostlarım? Afrika'da biliyorsunuz birkaç sene evvel patlayan taciz ve tecavüz skandalında cinsel taciz karşılığı bazı Birleşmiş Milletler görevlileri bu, yani insanın söylemeye haya ettiği taciz ve tecavüz karşılığı vermiş yardımları. Hani ahlak? Hani insaniyet? En yardıma muhtaç halinden faydalanmak nedir yahu insanın? Barışa zaten hiç değinmiyorum. Dünya üzerinde barış götürdüğü, bu kuruluşun barış götürdüğü bir yer maalesef yok. Dolayısıyla barışa en muhtaç olduğumuz bebeklerin, anne karnındaki yavruların, ceninlerin, hamile kadınların, çocukların, okulunda, yurdunda masum bir şekilde hayatını idame ettirmeye çalışan Gazze'li Müslüman ve mümin ve muhayyid kardeşlerimizin katledilmesini izliyoruz ya, aynı Birleşmiş Milletler de izliyor. Ufak tefek birkaç böyle kelamı, İrab'da mahalli bile yok derdi Arapça hocamız. Dolayısıyla onlara da kanmayın. Hani ona bakarsanız Biden da Netanyahu bunu yapmamalı falan filan gibi iki gündür, iki üç gündür bir şeyler geveliyor ağzında. O zaman neden silahlarını yolluyorsun? Hani bir insana bir şey yapmıyorsun diyorsan, bunun arkasındaysan, aynı Türkiye'ye yaptığın ambargo gibi bunu böyle yapman lazım. Bizimle alakalı yok silahları şurada kullanıyorsunuz, yok burada kullanıyorsunuz, yok siz insan haklarına riayet etmiyorsunuz, yok siz işte Orta Doğu'da Amerikan çıkarlarına, Avrupa Birliği çıkarlarına karşı duruyorsunuz gibi gerekçelerle, eften püften uyduruk kaydırık gerekçelerle bize ne yapıyorlar? Anında silah ambargosu. Ambargo dedim böyle olur. İnanmıyorsan, karşısındaysan kesersin silahları. Biz de biliriz dost kimmiş, düşman kimmiş. Kötü ev sahibi insanı ev sahibi yapar. Aynen öyle. Bu kötü ev sahibi dolayısıyla yerli ve milli savunma sanayi sektöründe sanayimiz dünyanın sayılı ilk 10 ülkesinden biri haline bizi getirdi elhamdülillah. Allah vesile olanlardan, sebep olanlardan, yardım edenlerden, bil fiil emek vererek çalışanlardan ebeden razı olsun. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın bu dünya beşten büyüktür çağrısının çerçevesinde Birleşmiş Milletler'in beşli çetenin bir emir eri olduğunu ve bu çete üyelerinden bir tanesinin elini kaldırdığı anda bütün dünyanın gözünün içine baka baka benim buraların ağası, patronu, ben izin vermediğim zaman hiçbir şey olmaz ağalar, beyler, paşalar der gibi büyük bir pervasızlığın içinde olduğunu, yani çarenin Birleşmiş Milletler olmadığını anlamış olduk can dostlarım. Çare İslam'dadır, çare Allah'tadır, çare dinde, imanda, Kur'an'da, Allah Resulü'nün sünnet-i seniyesi hadis-i şeriflerindedir. Amerika'nın hegemonyası, Amerika'nın sahtekarlığı, Amerika'nın ikiyüzlülüğü dünyanın hangi derdine çare olmuş? Bu açıdan Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsrail'in en az Birleşmiş Milletler daimi üyeleri kadar acımasız ve tehlikeli olduğunu da bu dönem öğretti bize. Katliamın, soykırımın, Gazze'ye atılan bombaların altında ayaklarının tozu ile koştura koştura sıraya girercesine askeri uçaklarla bütün teçhizat ve savaş ekipmanlarını, bombalarını göndere göndere İsrail'e gidip nasıl Netanyahu'nun emrinde olduklarını söylediklerini gördünüz. Biden hala söylüyor ben misyonistim diye. Amerikalı uzmanlar itiraz etse de Amerikan başkanı Netanyahu'dan daha fazla bir siyonist olduğunu bağıra bağıra söylüyor gözümüzün içine baka baka. Yani bunların BM'nin daimi beşli çetesinden çok daha büyük bir çete olduğunu bu beş ülkenin Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsrail'in görmüş olduk. Gazze bize dünyanın sözde insan hakları savunucularının ikiyüzlülüğünü bir kez daha göstermiş oldu bu vesileyle. Yani Rusya'nın Ukrayna işgali esnasında ve süresinde ve hala savaş hukuku çığırtkanlığı yapanlar, insan hakları çığırtkanlığı yapanlar, oradaki direnişçilerin vatanperver olarak ifade ettikleri direnişçilerin ülkelerine savunma hakkı olduğunu ifade edenler, söz konusu olan mekan ve vatan Gazze olunca sus pus oluverdiler hemen. O kadar alçak ve ikiyüzlüler ki, o kadar ilkesiz ve omurgasızlar ki hayret ediyor insan. Ve bunu da böyle gelip gözümüzün içine baka baka, bizle tokalaşa tokalaşa, bizle el sıkışa sıkışa, bizi kendi ülkemizde ziyaret edip güya gönlümüzü alırken, almışçasına yaparken bu kazığı atmaları bize insanın içini çok daha fazla acıtıyor. Bu süreç Gazze'de 70 günden beri yaşanan, 106 yıldan beri devam eden soykırım, Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin boş bir lakırtı, kuru gürültü ve tam takır bir takırtı olduğunu gösterdi bize. Sadece Batı'nın ahlaksızlığında, yönteminde şu vardır: eğer bir şey Müslümanların üzerine atılacak bir suç haline geliyorsa, bununla alakalı Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden, Lahey Uluslararası Adalet Divanı'ndan, Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nden, nereden ne buluyorsanız bul buluştur, takıştır yakıştır, getir Müslümanın kafasına çorap örüğü gibi onu ör. Ama kendileriyle alakalı bir şey söz konusu olduğunda asla asla bu ilkeyi göstermiyorlar. Dolayısıyla madem bu insan hakları evrensel beyannamesi, geçen Mehmet Görmez hocam diyordu, 300 sayfalık okudum, inceledim. Ya Allah rızası için aziz dostlarım ya, en azından bu vesileyle, hani bu cumanın bir hayrı olsun. İnsan hakları evrensel beyannamesi nedir yahu? Müslüman için veda hutbesinden daha güzel bir evrensel beyanname olur mu? En azından Gazze niyetine, Gazze'ye şifa olması niyetine, Gazze'deki vefat eden, şehit olan o güzel insanların ruhaniyeti bize de tesir etsin duasıyla, beklentisiyle Gazze niyetine bir veda hutbesi okuyalım bu cuma mesela. Ailecek okuyalım. Veda hutbesiyle alakalı bir yarışma yapalım. Televizyon programları yapalım. Veda hutbesi bize nasıl bir evrensel mesaj veriyor? Dini, milli, manevi, iktisadi, ruhani nasıl bir mesaj veriyor? Bunun analizini yapalım farklı uzmanlarla. Mehmet Görmez hocamın beyanıdır. Yani o kadar çok boş geldi ki diyor bana, yani bu 300 sayfalık İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, veda hutbesine bir baksın insanlar diyor. Mekke'nin fethine baksın, Medine'nin fethine baksın, Şam'ın fethine baksın, Kudüs'ün fethine baksın, Endülüs'ün, Kurtuba'nın fethine baksın, Mısır'ın fethine baksın, İstanbul'un, Diyarbakır'ın fethine baksın, Trabzon'un fethine baksın. Baksın, baktıkça göreceklerdir İslam'ın izzetini. Batı'nın insan haklarını bir tarafa bırakın, İnsan denen varlığı eğer Müslüman ise insan olarak bile görmediğini gördük biz bu süreçte. Nitelik insan programında epey buna bir değindim. Bu hafta tekrar olmasın ama insanat bahçesi denilen insan hayvan bahçelerinde ya da hayvanat bahçelerinde söylerken utanıyor insan. Ama Avrupa'nın 15-20 şehrinde bu hayvanat bahçelerini kurup içeriğindeki canlıları insanlar olan bir hayvanat bahçesi kurarak kafeslerin ardında, demir parmaklarının ardında Paris'te, Londra'da, Brüksel'de, Lizbon'da, Barcelona'da, Madrid'de, Milano'da, Roma'da, Zürich'te bunu, Londra'da hatta bunu sergilediler. Hayvan niyetine sergilediler. Dolayısıyla insan denilen varlık eğer Müslüman ise onları insan olarak bile görmediğini bu dönemde biz Gazze krizi dolayısıyla gördük. Üç tane Charlie Hebdo'nun sapkın karikatüristi için dünyayı ayağa kaldıran melunların bütün dünya devlet başkanlarını, başbakanlarını Paris'te ayaklarına getirip bir barış yürüyüşü sözüm ona gerçekleştiren bu melunların binlerce masum bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve hastanın ölümüne kayıtsız kalmasını biz de kayıtsız bir şekilde izlediğimiz için Gazze'nin bu yaşadığı katliam ve soykırım bana ancak ve ancak Müslüman'ın kendi derdine merhem olabileceğini, kendi hastalığına şifa olabileceğini gösterdi. Haçlı zihniyetinden bir şey dilenmememiz gerekliliğini öğrendim ben Gazze vesilesiyle. Ve bir taraftan da El Kufru Milletun Vahidun'u gördük burada. Küfür tek bir millettir. Nasıl da küfür ve katliamda söz birliği etmişçesine, soykırımda hemfikir olmuşçasına birleşiveriyorlar değil mi aziz dostlarım? Ama unutmayın ki hem İslam tarihini incelediğinizde hem dünya tarihini incelediğinizde uygarlıkların, medeniyetlerin çöküşü hep kendi içinden olur. Yani onların küfürde, katliamda, soykırımda birleşmeli ve güçlü hale gelmediğinden ziyade bizim kendi içimizde bölük pörçük olmamızla alakalıdır sorun. Çünkü işin daha da kötüsü, nasıl da biz hemen çil yavrusu gibi darmadağın oluyoruz, İslam ülkeleri nasıl da parça pincik bölünüyor, asıl daha kötü olan şey budur. Ve bunun da nasıl bölük pörçük olduğumuzu, hilafete nasıl büyük bir şuurla ihtiyacımız olduğunu aslında böyle bir müesseseye, böyle bir kuruma sosyolojik, psikolojik, dini, milli, manevi olarak görmüş olduk. Aziz dostlarım, onlar küfürde birleşirken Müslümanların vahdette birleşememesine bir basit örnek olarak İslam'ın en kutsal bayramlarını ortak bir zeminde ve günde ve platformda kutlayamayan Müslüman ülke liderlerinin söz konusu olan tecavüzcü, katliamcı ve soykırımcı İsrail'in bayramı Hanuka olduğunda onu Yahudilerle birlikte kutlayabilmek için seferber olduklarını, birlik olduklarını görmüş olduk. Maalesef Suudi Arabistan, Bahreyn, Dubai gibi, Abu Dhabi gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikili devlet düzeyinde geniş katılımlarla Hanuka'yı kutladığını gördük. Bu ülkeler tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir şekilde Cadılığa Bayramı'nı, Sevgililer Günü'nü, müzik festivallerini kutladıklarını gördük. Derken işi şu anda zaten akıl almaz bir seviyeye getirip çok da ileri götürmüş durumda oldukları net ve kesin bir şey. Bu konuda acizane size bir çağrım var. Onlar küfürde birleşiyor ve biz İslam'da birleşemiyorsak küfrün zulmünde boğulacağız demektir. Bir bakın Endülüs nasıl düştü, bir bakın İstanbul nasıl düştü, bir bakın İslam uygarlıkları, coğrafyaları nasıl düştü bir bir tek tek. Bu Ramazan ve Kurban Bayramı'nda hiç olmazsa dini liderlerinize, lider bildiklerinize, önderlerinize, rehberlerinize, maddi manevi kılavuzlarınıza, hocalarınıza, şeyhlerinize lütfen baskı kurun aziz dostlarım. Hocam deyin. Türkiye'deki cemaat liderlerini aynı camide bir arada hiç görmedik. Ne zaman hiç olsun bir bayram namazını birlikte kılıp bir birlik görüntüsüyle birbirinizin bayramını kutlayacaksınız. Birbirinizin bayramını kutlamak için birlik olacak ve beraberlik görüntüsü vereceksiniz. Ümmeti Muhammed'in karşısına bir ve beraber olarak çıkacaksınız. Ne zaman diye bunu sorun ve bunu bu bayram başaralım inşallah. Ambargo sadece Yahudi ürünlerine olmaz. Ambargo şeytanın ürünlerine, şeytanın yöntemlerine de olur. Şeytanın bizi parça pinçik, bölük pörçük yapmasına da ambargo. Tabii ki bu konuda eğer Gazze'nin bize bir şuur kazandırmasından, Gazze vesilesiyle Müslüman ailesinde bir Gazze bilinci ve şuuru oluşmasından bahsediyorsak, ailecek tarih evvela önerdiğim bir şey olacak size. Mesela İslam tarihi okumaları öneririm. Ailecek, Filibeli Ahmet İlmi'nin İslam tarihi, Roger Grody'nin Geleceğimizde İslam Var, Ali Ezzet Bekoviç, Bilge Kral'ın Doğu ve Batı arasında İslam'ı, özellikle dört halife dönemini, bugünleri anlayabilmek adına, Bernard Lewis'in 2000 yıllık Orta Doğu tarihini, Orta Doğu'yu coğrafyamızı anlamak adına, başımıza örülen çorapları anlamak adına okumanızı tavsiye ederim. Bir kısa Endülüs tarihi, nasıl olmuş? O emirlikler kendi arasında birbirine düştüğünde yok olmuş. Nasıl olmuş Osmanlı tarihi, 600 yıllık Cihan İmparatorluğu küt diye mi bir günde bir gecede gitmiş, yoksa süreç kendini gösterip sinyallerini vermiş mi? Ben acizane hayattaki başarımızın sinyalleri okuma, dekoderi doğru çalıştırma, şifreleri, kodları doğru verebilme sanatı olduğuna iman ediyorum. Ve Rabbimiz sinyalsiz bir şey yapmıyor. Mutlaka sinyalleri daha evvel olmuştur, gelmiştir, alınmıştır ama siz onu prosesten, işlemden, işlemciden geçirmemişsinizdir. Tabii Endülüs'ü Osmanlı tarihinden sonra bir Türkiye tarihi de özellikle yakın tarih çok iyi olur. Arnold Toynbee'nin Tarih Bilinci adlı muhteşem bir eseri var. Jack Goody'nin Tarih Hırsızı diye muhteşem bir eseri var. Bunlar da hani ailecek tarih bilinci ve şuuru içerisinde bu çerçevede okunabilir. Ben mesela ailecek bir araya geldiğimiz bir saatlik, iki saatlik toplantıların en az bir 10-15 dakikasının tarihiyle alakalı ayarlanması gerektiğine inanıyorum. Bir başka önerim, ailede Gazze şuuru ile alakalı ailecek Filistin ve Orta Doğu'yu ana gündemimize almak ve bunlarla alakalı bir şeyler okumak. Mesela Roger Grody'nin İlahi Mesajlar Toprağı Filistin, yine Roger Grody'nin İsrail, Mitler ve Terör, yine Roger Grady'nin İsrail Sorunu adlı 3 eserini ben inşallah yönetimle şu anda görüşüyorum. Radyomuzda bir Roger Grady okumaları adlı bir program bu dönemde çok çok çok güzel olacaktır. Bunun da öncülüğünün peşindeyim. Dualarınızı beklerim. Bu konuda siz de bu tarz bir okuma programının, onun eserlerinden belli okumalarla, aydınlatıcı şifre hap bilgilerle size ulaştırmasını istiyorsanız, siz de lütfen radyomuzu arayarak, bir şekilde radyomuza ulaşarak bu talebinizi bizi desteklemek adına, bizi desteklemek namına onlara söylerseniz minnettar oluruz. Tabii kolay oluşmuyor, şuur kolay mayalanmıyor bir ailede. Dolayısıyla ailecek tasarruf ve Filistin'e sadaka, bunu içselleştirmekle alakalı. Çünkü madden en zoru, insanın madden yaptığı bir şey. Gelirim mesela en az %10'u Filistin olmalı bu dönemde. Ve bu dönemde aşırı lüks ve israftan, lüks tüketimden, markalardan aşırı düzeyde kaçınıp israftan bu vesile kendimizi arındırıp tasarruf ettiğimiz bu miktardaki parayı da bir şekilde Filistin'e göndermemiz lazım. Babam rahmetli Gaziantep İmam Hatip'in Şırçan'daki binasının yapımında müdürdü. 70'li yılların başı, bir olayı hiç unutmadan vefatına kadar anlatmıştır farklı zamanlarda. Kapım çalındı diyor, bir tane hamal. Açtım diyor, müdür odasının kapısı. İçeri diyor, o zaman Haliflex, 70'li yıllarda da Haliflex yani kral dairesi demek. Yani hiçbir evde hemen hemen olmayan bir şey. Yeni yeni başlayan bir sektör. Ayakkabıları dışarıda çıkarttı diyor. Ya estağfurullah, hayır lütfen buyurun. Hayır hayır hocam, ben o halılara basamam dedi diyor. Edeben. Çünkü halıyı nerede görmüş? Camide görmüş. Antepli hemşehrim, gariban hamal kardeşim. Buyur ettim diyor. Çay falan söyledim diyor. Oturdu diyor. Biraz sonra ayağa kalktı diyor. Utana sıkına bir kuşağı vardı diyor. Kuşağın arasından elini soktu, oradan bir kese çıkarttı diyor. Eski usul yani, aynen. Ama çil çil altın yoktu diyor. Bozuk paralar vardı diyor. Masaya boca etti diyor onu. Ve diyor o hamal efendinin getirdiği o paradan sonra, o parayı katıştırdıktan sonra Gaziantep İmam Hatip'in binasının yapımı aşırı şekilde hızlandı ve Allah bana onu tamamlamayı lütfetti diyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Bütün geçmişlerimize rahmet olsun. Bu açıdan hani bütün israftan, lüksten, aşırı tüketimden, malayani fuzuli konuşmalar nasıl günahsa harcamalar da günah aziz dostlarım. Bu vesileyle kendimizi arındırmamız, Filistin'e niyetlenerek bir tasarruf etmemiz büyük bir aile şuuru oluşturacaktır. Tabii ailecek bir eylem de yapılması gerekiyor. Bu sürece katılımcı olunması gerekiyor. Bir şeyler organize edilmesi gerekiyor. Bizim bir fikir bulmamız gerekiyor. Ya da yapılan bir şeyi modelleyip aynısını biraz daha güzel şartlarla burada uygulamamız gerekiyor. Ama her şeyden evvel ailece dua etmemiz gerekiyor. Küçük çocuğumuzdan en yaşlı aile üyesine kadar ailenin ana gündeminde Filistin'in olduğundan işaretle aile duaları o çocukluk şuurunu perçinleyen önemli olaylardır. Ailenin gündemine aldığı belli olunca Gazze'nin, Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ailenin gündeminde olduğu bilinince, bunu hissedince çocukların hal ve hareketleri, davranış ve tavırları da buna göre oluyor. Ve mesela evde Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'le ilgili bir şeyler olması, geçen bir okul ziyaretinde hani o kadar çok maneviyattan yoksun şeyler vardı ki sınıfta, dedim ya her şey imtihan mı? Bu çocuklar burada imtihanı hatırlatan, imtihanla alakalı şeyleri imtihan bittikten sonra asla bir daha hatırlamayacaklar. Halbuki onları ilerideki hayatlarında da kullanacakları, insaniyetle alakalı, motivasyonla alakalı, takımdaşlıkla alakalı, hayatın anlamıyla alakalı, işbirliğiyle alakalı, güzel ve etkili iletişimle alakalı, müzakere teknikleriyle alakalı, uzlaşma kültürüyle alakalı, görselleri, panoları, sınıf içerisindeki eğitsel materyalleri buna göre yapsak, bir daha unutmayacak çocuk onu. Bu açıdan evde mutlaka Filistin'le alakalı bir şeyler olsun. Çok sık duyuyoruz maalesef, yurt dışında milyonlar Gazze için ayaktayken Türkiye'de Gazze bizim neyimiz olur kardeşim? Araplar da bizi satmasaydı, Araplar da Yahudi'ye toprak satmasaydı gibi çok böyle baştan savmacı ve sıvışıp kaçmalı bir nezaketsiz üslup görüyoruz ve buna şahit oluyoruz ve yüreğimiz acıyor bundan dolayı. Bu çocuklar, bu tarz konuşan bugünün büyükleri dünün çocuklarıyken evlerinde Kudüs'le ilgili bilinçlendirme yapılmadığı için, dedeleri, babaları onlara böyle anlatmadığı için bu durumdalar. Onlar da bizim kazanmamız gereken kardeşlerimiz. Anlatacağız, onlara da anlatacağız. Gazze'nin bizim kardeşimiz olduğunu, Gazze'nin tapularının hala İstanbul'da olduğunu, nüfus sayımıyla alakalı kütüklerin İstanbul'da tutulduğunu, Gazze'nin, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın bizim için Allah Resulü'ne bir emanet olduğunu onlara anlatmamız lazım. Gazze bizim neyimiz olur sorusu sorulsun ve biz de bunun cevaplarını yazılı verelim. Yazık ki ne yazık. Bir hakem yumruk yemiş malumunuz. 70 günden beri bebekler, çocuklar, kadınlar bomba yiyor tepelerine. Bedenler paramparça. İnsanlıktan nasibini almamış kalemşörlerden çıt yok. Ama bir hakeme sağda bir yumruk atıldı diye 5 gündür Türkiye'nin gündemine bir bakın. Yazıktır, günahtır yahu. Elbette hiç kimse dövülmesin. Elbette sporda şiddete karşıyız. Ama bu meselenin bu kadar köpürtülecek neyi var Allah aşkına? Masum Müslümanların, bebeklerin, çocukların katledildiği Orta Doğu coğrafyasında haber değeri bile yoktur bunun yahu. İnanın böyledir aziz dostlarım yahu. Yani bir tane hakem yumruk yediyse yemiştir yani. Ama neye öncelik verdiğimizi gösteriyor bu olay. Aynı Charlie Hebdo olayı gibi. Gazze'de 20 bin çocuk öldürülebilir ama maçta bir hakeme yumruk atılamaz. Bunu bize göstermiş oluyor kemikleşmiş devlet yapısı. Bu anlamda çok önemli bir başka önerim. Hani madem ailece bir şeyler yapacağız, ailecek camiyi öneririm size. Sevgili Ahmet Kağan'ın eşi Zeynep Hanımefendi ile her hafta sonu 3 yavrusunu alarak İstanbul'un farklı bölgelerinde bir cami ziyaret etmeleri ve bunu sosyal medyada paylaşmaları. Yanlış hatırlamıyorsam proje şu anda 8. yılında ve düşünün 400 cami gezmişler, 450 cami gezmişler. Cami merkezli bir hayat ne kadar güzel. Camide sosyalleşen çocuklar, camide iletişime geçen çocuklar, cami havasını, kültürünü, atmosferini soluyan çocuklar ne kadar güzel bir etkinlik ve eylem. Tabii sadece ziyaret değil, bazen temizliğine yardım edilebilir, bazen müezzinliğine destek olunabilir, bazen sohbet edilebilir, bazen muhabbet edilebilir, bazen izzet ve ikram götürülüp onlar ikram edilebilir. Ama camiyle alakalı bir şuurlanmamız şart. Unutmayın ki Mehdi Aleyhisselam gelince bizi gözümüzden, yüzümüzden değil, sabah namazlarına, yatsı namazlarına devamımızdan tanıyacak. Onun seçtiği örnek Müslümanlar sabah ve yatsı namazlarına camilerde riayet eden, dikkat eden Müslümanlardan olacak. Bu anlamda bir de ailecek aile ziyaretlerini bu şuuru vermesi adına öneririm. Bir akrabanızı arayın. Ben deyin, Allah rızası için sizinle Gazze meselemiz var bizim, bunu size anlatmam lazım. Bu önemli meselemizi konuşmak üzere sizi ziyaret etmek istiyorum. Ama ne olur aramızda maçtı, diziydi, filmdi, radyoydu, televizyondu, internetti girmesin. İzzet ikramdan sohbete sıra gelmiyor, lütfen sohbete de sıra gelsin diyerek randevu alıp Gazze gündemini görüşün, buluşun, konuşun. Çocuklar bunu sizin algıladığınızdan çok daha farklı algılayacaktır aziz dostlarım. Can dostlarım, Gazze ile alakalı biz Müslüman ailesinde yavrularımıza nasıl Gazze şuuru verebiliriz diye düşündüğümüzde, mesela gerçek bir aile olduğumuzda Gazze'ye de hayrımız dokunur. Gazze'nin zor şartlarından ibret alıp aklımızı başımıza devşirmenin vakti gelmedi mi dersiniz? Allah bize çocuklarımızı çöp poşetlerinde toplatmadı ise, şehit yavrumuzun cesedini bağrımıza bastırmadı ise, İsrail hapishaneleri altında yavrularımız esir tutulmuyor, rehin olarak kaçırılmadı ise, türlü türlü işkenceler görmüyorsa, bedenler paramparça değilse, orası burası yanık bir şekilde fosfor bombaları altında zar zor bulup kurtarıp yaşatma kavgamızın içinde değilsek, bunun farklı bir şükrü olması gerekmez mi can dostlarım? Çocuklarının cansız bedenlerini, yanmış bedenlerini çöp poşetleri içerisinde poşet poşet toplayan da taşıyan o Gazze'li masumların haliyle hemhal olmak gerekmez mi? Her aileye bu anlamda bir Gazze'li aile zimmetlememiz gerekmez mi? Onun iaşe ve ibadesinden, maişetinden, yani inanın birçok aile için %10'uyla bile neler yapılmaz yani. Allah'ın izniyle. Bu açıdan hani çok önem verdiğim unsurlardan bir tanesi öğrenci yetiştirmek. Bunun bir adım ötesi öğretmen yetiştirmek. Ama öğrenci yetiştirmek de çok önemli bir adım. Yüz binlerce iş adamımız var. Ne olur yani her iş adamı. Zaten kurumsal sosyal sorumluluk projeleri var. Bunu şirket olarak yapmak zorundasınız. Bir mühendis yetiştirse şu ülkeye fena mı? Bir burs verse ona fena mı? 90 bin camimiz var. Her cami bir mühendis yetiştirse, her camimiz bir mühendise burs verse, düşünsenize 20-30 yıldan beri gittiğimiz camiler var. 6 tane mühendis yetiştirmişiz ve onlar bulunduğumuz bölgenin bütün sorunlarını çözmüş. Bulunduğunuz bölgede de diyelim 50 tane cami varsa 300 mühendis orayı dünyanın en yaşanılabilir şehrine dönüştürmüş. Gazze'li mühendislerin, mimarların, Kassam Tugayları mensubu mücahitlerin, Hamas mensubu mücahitlerin Gazze tünellerinde nasıl bir mühendislik harikasıyla bunu ördüklerini, bunu yaptıklarını hep beraber görüyoruz işte. Mühendise ihtiyacımız var. Her ilçe bir marka mühendis yetiştirse, geliştirse, 922 kaymakamımızı da göreve davet ediyorum. 922 ilçe, 81 il eklediğinizde 1003 öğrenci yapar. Sadece kaymakamlık ve valilik marifetiyle 1000 öğrenci. 922 ilçe Milli Eğitim Müdürümüz var. 81 ile beraber yaklaşık 1000 öğrenci yapar. Küsuratları atıyorum. 922 ilçe müftümüz var. 1000 öğrenci yapar illerle beraber yaklaşık olarak. 1000 geliyor, görüyor musunuz? Marka öğrenci yetiştireceksiniz ama geliştireceksiniz, kariyer planı yapacaksınız, dil öğreteceksiniz, yurt dışına göndereceksiniz, izzet ikram edeceksiniz, motive edeceksiniz. Özel bir konu verip o konuda dünyanın en iyilerinden gelişmesini, yetişmesini tıpkı Selçuk Bayraktar gibi sağlayacaksınız. Kariyerine yön ve rota vereceksiniz. Kılavuzluk yapacaksınız, mentörlük yapacaksınız. Bu anlamda imkanı en büyük belediye başkanlarımız. Hazır seçimler de geliyor. Ben olsam, birçok aklı başında ehli namus belediye başkanı dostum var. Onlara da buradan seslenmiş olalım. Seçimler geliyor. Ben olsam seçim beyannamelerine çocuklarla ilgili bir şeyler koyarım. Bir bilimsel araştırma yapılmış. Eğer bir şirkette motivasyonel promosyon, hediye ve bu tarz şeyler müşteri ya da çalışan bazında çalışana veriliyorsa, müşteriye veriliyorsa, kendisine yani çarpı birmiş bunun kat sayısı çarpanı. Diyelim ben sizin müşterinizim, şirketinize geldim, bir ürün aldım. Münir Arıkan olarak bana verirseniz bunun etkisi çarpı birmiş. Bir kalem verdiniz, bir kalem. Çarpı bir kalem. Çarpanı bir olduğu için benim bir kalemlik mutluluğum oluşuyormuş. Ama siz iki kalem vermiyorsunuz, bir tane de eşime vermiyorsunuz. Bana, eşime aldığınız bir kalemi takdim ettiğinizde, bir hanımefendi kalemi, ben bunu eşime götürdüğümde, bir tanem bak gördün mü çalıştığım yerde seni de düşünmüşler, bu sefer de sana bir kalem gönderdiler dediğimde, bu çarpı iki oluyormuş kat sayısı. Ne kadar güzel değil mi? Bak kalemin maliyeti %50 düşmüş oldu yani. Yani normalde atıyorum yani 200 liralık bir kalem alacaksanız, 200 lirayla benim katsayım 1'di. Bana verdiğinizde 200 liralık mutlu oluyorsam, eşime bir kalem aldığınızda 200 çarpı 2, 400 liralık mutluluk ortaya çıkıyor. Eşim mutlu olduğu için ben daha fazla mutlu oluyorum. Mutluluk duble oluyor. Ama buraya dikkat, eğer bu o anne babanın çocuklarından birine bir ödülse, katsayı çarpan 4 oluyormuş. Yani siz o ailenin çocuklarına bir şey verdiğinizde anne de seviniyor, baba da seviniyor, çocuk da seviniyor ve 4 katı daha çarpanı 4 olan bir sevinçle daha fazla mutlu oluyormuşsunuz. Bu anlamda imkanı çok bol olan, seçim beyannamesine bunu koyduklarında halktan derin teveccüh göreceğine inandığım 922 ilçe ve 81 il belediye başkanına, büyükşehir belediye başkanına buradan seslenelim. İnşallahurrahman o yerel halkın ihtiyaçlarıyla alakalı bir şeyler yapmayı Rabbim lütfeyler. Ve her ilçenin eşraf bir kişisi yine 1000'e yakın öğrenci yapar. Onlar da bu öğrenci yetiştirme, öğrenci geliştirme ile alakalı bir şey yapsalar fena mı olur aziz dostlarım? İnsana ihtiyacımız var. Tabii özellikle insana teknoloji alanında, robotikte, nesnelerin internetinde, yapay zekada, yazılımda, sağlıkta, altyapıda, savunma sanayinde, makine tezat üretiminde ve makine yapan makine diyorlar ya, oralarda ihtiyacımız var aziz dostlarım. Buralarda öğrenci yetiştirmemiz şart. Peki bütün bunları kim yetiştiriyor? Öğretmen. Bu devrimi başlatmak için bizim acilen bir öğretmen yetiştirme ve geliştirme programına ihtiyacımız var. Ve bunu ülkemizde bulunan yabancıların uhdesinden alıp bizim öğretmenlerimizi yabancı onlar bunlar şunlar, babam rahmetli Hallecello derdi. Ne demekse Hallecello yapmamalı. Yani eften püften uyduruk kaydırık kişilere öğretmen yetiştirmeyle alakalı vazifeleri vermemeliyiz. Aziz dostlarım, iki tane daha tavsiye edip bitireyim inşallah. Bunlardan bir tanesi, hani Gazze şuurundan, ailemizde Gazze şuurundan bahsediyoruz. Görselleştirme çok önemli. Imagination diyoruz buna da. Power of Imagination. Eğer yavrularımıza bununla ilgili bir şuur geliyorsa, eğer gözden ıraksa gönülden kesinlikle ırak oluyor. Onun için eli maharetli, sanatkar duvar grafitisi yapacak arkadaşlarımız varsa, hani bir zamanlar hatırlayın, Türkiye'nin her yerine tek bir kalıpla ve tek bir renkle her tarafa Çare Sarıgül yazdırmışlardı parayla. Aynen öyle. Soykırımı durdurun diyebiliriz. Gazze için şimdi bir şey yap diyebiliriz. Acil ateşkes diyebiliriz. Sesini katliama karşı yükselt diyebiliriz. Ambargoyu del diyebiliriz. Ablukayı del, ambargoyu başar diyebiliriz. ve böyle mottolarla Gazze olayını dünyanın her yerinde görünür kılabiliriz. Görünür kılmak bu anlamda çok önemli. İzninizle sizi düşünceye sevk edecek bir tweetimle bitirmek istiyorum. Aziz dostlarım, malumunuz 106 yıldır devam eden bir savaş var. Aslında dünya kurulduğundan beri devam eden bir savaş var. İlk Mescid-i Aksa'yı Hazreti Adem Aleyhisselam yaptığına göre, onun dünyaya geldiğinin 40. yılında yapıldığına göre Mescid-i Aksa, bu kutsal mabet, işte onu ve çevresini Rabbin neden mübarek kıldığı bir mekan. Yahudinin gözü orada çünkü. Sorum şu ve bu sorularla bitiriyorum. 10-15 tane sorum var. Lütfen sessiz sakin, eğer araba kullanmıyorsanız bir yerde oturarak derin bir tefekküre dalıp bu sorularımı kalbinizden, gönlünüzden cevaplamanızı istirham ediyorum. Aziz dostlarım, dünya kurulduğundan beri her 10 dakikada bir çocuk öldüren bir terörist örgüt var mıdır? 70 günde 17.997 kişiyi öldüren bir terör örgütü var mıdır? 70 günde 11.600 bebek ve çocuk öldüren bir terör örgütü var mıdır? 70 günde 50.000 çocuğu yaralayan ve sakat bırakan bir terör örgütü var mıdır? 70 günde 100.000'i aşkın çocuğu annesiz, babasız, kardeşsiz ve akrabasız bırakan, öksüz ve yetim ve dul bırakan bir terör örgütü var mıdır? 70 günde 292 camiyi, 3 kiliseyi, mescitleri, mabetleri, ibadethaneleri yıkan ve yakan bir terör örgütü var mıdır? 70 günde 344 okul yakan bir terör örgütü var mıdır? Peki 70 günde 305.000 konutu yıkan, yer ile yıksan eden bir terör örgütü var mıdır? 70 günde 78 hastane yıkan. Her güne 1.1 hastane düşüyor. Birden daha fazla hastaneye saldırmış demek ki bu alçaklar. 78 hastane yıkan bir terör örgütü var mıdır? 70 günde hastanelerin, ibadethanelerin, evlerin, hanelerin, işyerlerinin bütün sosyal donatılan elektriklerini keserek küvezlerde yaşam savaşı veren bebekleri katleden bir terör örgütü var mıdır? 70 gün boyunca işgal edip abloke aldığı küçücük bir bölgenin elektriğini, suyunu kesen, gıda girişlerine izin vermeyen, sahilinde balık avlamayan ya da balık avlatılmasına izin vermeyen bu kahpelikte bir terör örgütü var mıdır? İşgal ettiği bir yerde hastaneleri bombalayan, doktorları hastaneden çıkartıp rehin alarak hasta, bebek, çocuk ve yaşlıları ölüme terk eden bir melun terör örgütü var mıdır? Gördünüz mü, şahit oldunuz mu Allah aşkına? Bütün bu katliam ve soykırımın sebebi olarak dünya tarihinde 70 günde küçücük bir bölgeye 50.000 tondan daha fazla bomba atan bir terör örgütü olmuş mudur? Ve özellikle 106 yıldır işgal ettiği topraklarda 106 yıl süren bir katliam, soykırım ve işkence yapan, ülkenin gerçek sahiplerini rehin alan, esir alan, esir aldığı masum sivillere en aşağılık ve iğrenç insanlık dışı işkenceleri hakir gören, bu işkenceleri yapan, gencecik kızlara gülerek tecavüz ettiğini anlatan, istediği yavrucağı bir köşede kıstırıp evini basıp tecavüz eden, seçtiği çok kaliteli masum sivilleri, üniversitelerin birincilerini, en iyi mühendisleri, doktorları örgütlü bir şekilde planlayarak cebren ve hileyle alenen kaçırıp işkenceyle öldürüp organlarını çalan, çaldığı organları Amerika'da örgütlü bir şekilde hahamlar aracılığıyla pazarlayan, daha yeni yakalandılar biliyorsunuz Amerika'da. Böyle bir terör örgütü var mı Allah aşkına? Küçücük çocukları zorla kaçırıp onlara akıl almaz işkenceler yapan, çocukların akıllarını kaybetmesini sağlayan, silahlı örgüt mensuplarına yerleşimci kılıfıyla masum halkın evlerini çaldıran ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yasaklamasına rağmen yapan bir melun terör örgütü var mıdır? Dünyanın en kadim 3 ibadethanesinden birisi olan Mescid-i Aksa'da Müslümanların ibadet etmesine, hatta içeriye girip çıkışına bile izin vermeyen, Mescid-i Aksa'da namaz kılan masum Müslümanları bombalayan, işkenceyle ters kelepçeleyip mescidin içinde döven, onları rehin alan, götürdüğü yerlerde de akıl almaz işkenceleri yapan bir melun terör örgütü var mıdır? İsrail'den başka var mıdır soruyorum. Soykırım yaptığı yerlerdeki masum halkın evlerine, iş yerlerine, ineklerine, keçilerine, koyunlarına, hatta zeytin ağaçlarına, hatta onların su kuyularını betonla kapatarak sularına el uzatan bir melun terör örgütü var mıdır? yerli halkın, Filistinli masum kardeşlerimizin kendi öz yurtlarındaki tarlalarını ve mahsullerini yakan, ağaçlarını kesen bir terör örgütü var mıdır? Vardır, vardır. Maalesef dünyada böyle bir terör örgütü vardır ve bu dünyanın en aşağılık terör örgütünün adı İsrail'dir. İsrail dünyanın en büyük, en aşağılık, en soykırımcı, en katliamcı, en barbar, en eli kanlı terör örgütüdür. İsrail işte bu sebeplerden dolayı Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde acilen yargılanmalıdır. Dünya ülkeleri ve İslam ülkeleri bu konuda el birliğiyle güç birliği yapmalıdır. Müslüman ülkeler bir an evvel akıllarını başlarına alıp bu soykırıma bir dur demelidir. Dünyanın kendisini insan gören, insan sayan halkları bu konuda hükümetlerine ve devletlerine daha fazla baskı yapmalıdır. Yoksa göz göre göre Gazze'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Filistin'de insanlık ölüyor ve tarih de bizi maalesef buna şahit yazıyor ve bu şahitlik bize verilen bilgiler çerçevesinde İslami aldığımız terbiyeye göre mahşerde amel defteri olarak bu şehadet defterimize yazılı bir şekilde karşımıza getiriliyor. İkra kitap eklendiği o günde, oku kitabını dendiği o günde Rabbim amel defterleri sağ ellerinden verilenlerden eylesin bizi. Kitabını kolayca okuyanlardan eylesin bizi. Kitapta ummadığımız kadar sevapların yazılı olduğunu, ummadığımız kadar günahların silinmiş olduğunu görmekliğimizi nasip eylesin. Rabbim hepimizi rahmetiyle, esirgemesiyle, bağışlamasıyla, yarlamasıyla rahmetine celb eylesin. O gazabını geçen merhametiyle bizleri kuşatsın, esirgesin, bağışlasın, affetsin, merhamet etsin, acısın. Akıbetimiz evvelimizden daha hayırlı olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.